Ayrım 7.
Bu nedenle evrensel bilgilerden tamamen uzaklaşmamaları için üstü örtülü bir tarzda da olsa dinler vasıtasıyla ruhsal dünyanın kapıları yine de insanlara tamamen kapatılmamıştı. Vahiy kanalı kapanmamış ve hala çalışmaktaydı. Gökyüzünün sesi hala yeryüzünden işitilebiliyordu. Bu sese tercüman olan çok sayıda kişi olmuştur. Her biri birer medyum olan bu kişilerin yine büyük bir kısmı peygamber olarak nitelendirildiler. Gökyüzünden yeryüzüne bilgi akışı devam etti. Musa peygamberden sonra belli bir süre özellikle yukarıda saydığımız krallar ve peygamberler dönemine kadar Elohim'in sırları aslına uygun bir şekilde yaşamaya devam edebildi. Ancak aradan geçen asırlar Elohim'in sırlarını unutturmaya ve bilgice yeterli olmayan rahiplerin elinde gerçek değerinden uzaklaştırmaya başladı. Böylelikle Mısır'dan tufan öncesi uygarlıklara kadar uzanan Elohim sırlarının kökeni unutulup gidiyordu. Musa ve kendisinden sonraki inisiyelerce kaleme alınan Tevrat'ın içerdiği sırlar geçen yılların karanlıkları arasında tamamen anlaşılmaz bir hale dönüştü. Kutsal emanet sandığı düşmanların eline geçti ve halk misyonunu neredeyse tamamen unutacak bir duruma düştü. Sırlar sadece artık çok küçük merkezlerde yaşama imkanı bulabiliyordu. Roma İmparatorluğu Yunan'da Delf ve Eleusis mabetlerinin içerdiği sırlar halk tarafından açıkça bilinmese de daima saygı görmüşlerdir. Ancak sırlar öğretisine aynı saygı Roma'da gösterilmemiştir. Babil'in varisi olan Roma'da sırlar öğretisi tutunamadı. M.Ö. 700'lü yıllarda Roma'nın ikinci efsanevi kralı Numa Pompilius tarafından Mısır sırlarını içeren Hermes biliminin bir bölümünü kapsayan kehanet konulu kitaplar getirmişti. Aslen Etrükslü bir inisiye olan ve sırlar bilimine vakıf bulunan bu Roma kralı halk arasında çok sevilen bir kişi olarak hep gönüllerde yaşamıştır. Demokratik bir yönetimi oluşturmak amacıyla halk tarafından seçilen tarafsız yargıç esasını ilk kez uygulamaya geçiren de yine kendisiydi. Halkın gözünde ilahi bir varlığın ilhamına nail olmuş bir insan olarak kabul edilen Kral Numa, kutsal bilimle Roma'yı tanıştırmış bir inisiye kral olarak tanınmıştı. Ne var ki zaten büyük zorluklarla Roma senatosuna kabul ettirdiği bu görüşleri ölümünden sonra Roma yönetimince derhal terk edildi. Numa'nın ölümünden hemen sonra Roma Senatosu Mısır kökenli tüm kitapları yakmış, rahiplerin otoritesini kırmış, bağımsız çalışan yargı kurumlarını yerle bir etmiş ve dini politik gücü egemen kılmak için kullanmaya başlamıştı. Bir daha da Roma'da sırlar öğretisi hiçbir zaman tutunamadı. Roma sınırlarını genişletip işgalci bir imparatorluğa dönüştükçe yönetimine dahil ettiği tüm ülkelerdeki ezoterik geleneğin son temsilcilerini de büyük bir hınçla katletmekten geri durmadı. Bir yandan işgal ettiği ülkeleri soyup soğana çevirirken bir yandan da sırlar öğretisini tarihten siliyordu. Böylelikle insanlığın aşağı inişine bilmeden de olsa hizmet ettiklerini herhalde o günlerde akıllarına bile getirememişlerdi. İtalya sınırlarında askeri diktatörlüğünü yerleştiren Roma kısa bir süre sonra çevre ülkelere de el atmıştı. Bunların içinde o zamanlar Musa öğretisinin yaşam savaşı verdiği Yahudiye diye adlandırılan ülkede bulunmaktaydı. İnsanlığın büyük bir karmaşa içinde hızla aşağıya iniş sürecini yaşadığı bu dönemlerde ezoterik geleneğin temsilcileri hala büyük zorluklarla da olsa varlıklarını sürdürebiliyorlardı. Yaşanmakta olan tüm bu olumsuzların içinde yine de gökyüzünün kapılarının kapanmamış olduğundan bahsetmiştik. İşte aralık bulunan gökyüzünün kapılarından sızan sesleri gönlünde işiten çok sayıda ilham sahibi inisiye ısrarla hep aynı şeyi söylüyordu. Bir kurtarıcı geliyor. Bu sözü tekrar edenlerin sayısı her geçen gün biraz daha artıyordu. Bu büyük kehaneti ilk kez Musa ölmeden hemen önce dile getirmişti. Daha sonra Yeşu, Samuel, İşaya ve daha niceleri hep bu gerçeği dile getirdiler. Bu söylentiler tam 800 yıl boyunca devam etti. Bu söylentiler bir dedikodu değil, büyük bir kehanetin farklı kişiler tarafından tekrarından ibaretti. Evet, dile kolay, tam 800 yıllık bir kehanetti bu. Asırlarca devam eden bu iddia belli bir süre sonra tüm yöre halkına yayılmış ve bir kurtarıcının geleceği halk arasında ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanmıştı. Sadece Yahudiye ve çevre bölgelerdeki İbranilerin arasında değil, çok uzaklarda bile bu duyulmuştu, bir kurtarıcı geliyordu. Beklenen Mesih'in geliş tarihi yaklaştıkça bazen bu kehanetlerin son derece açık bir şekilde ifade edildiği de görülmeye başlandı. Örneğin Mehdi'nin doğumundan 19 yıl önce ölen ve ünlü Latin şair olarak tarihe geçen Virgil bu kehaneti dizelerinde şöyle dile getirmekteydi. Kume kahininin, dipnot, o devirlerde Ölü Deniz'in batı kıyısında Kumran kasabası olarak bilinen Esenilerin yaşadığı bir bölge vardı. Gizli öğretilerini bir sır gibi saklayan ve dışarıya hiçbir bilgi sızdırmayan bu gizemli topluluğun üyeleri bazı tarihi belgelerde Kume kahinleri olarak isimlendirilmiştir. Bu gizemli topluluk İsa'dan kısa bir süre sonra esrarengiz bir şekilde tarih sahnesinden kaybolmuştur. Bildirdiği yeni çağ geldi çattı. Bitmiş tükenmiş asırlar yeni bir düzene giriyor. Bakire'nin Satürn saltanatı ile birlikte gelişi yakındır. göklerin yüceliklerinden yeni bir ırk iniyor. Demir çağını sona erdirip tüm dünyada altın çağını başlatacak olan bu çocuğu lütfen esirge. Sarsılmış ekseni üzerinde dünyanın nasıl sallandığına bir bak. Şu toprağa, şu ummanlara, şu gök kubbeye, şu tabiata bir bak. Gelecek asrın bekleyişi içinde nasıl dürperiyorlar. Asırlardan beri tüm gelenekler hep ilahi bir çocuğu düşleyip durmuştu. Mabetler ondan bir sır gibi söz etmişler, inisiyeler dünyanın her gün kendilerine mensup bir tanrı oğlu tarafından yönetileceğini bildirmişlerdi. Kahinler onun geliş zamanını özel yöntemleriyle hesaplamışlar ve artık zamanın geldiğini haykırmaya başlamışlardı. Yörede yaşayan tüm halklar dile getirilmesi son derece zor bir bekleyiş içine girmişti. Boğazına kadar zorluklar içine gömülmüş olan insanlık bir kurtarıcının hasretiyle yanıp tutuşuyordu. Beklenenin gelmesine sayılı günler kalmıştı ama bekleneni maalesef bu insanlık anlamayacak ve onu inkar edecekti. Böylelikle özlemi çekilen altın çağ için uzun bir süre daha geçmesi gerekecekti. Çünkü insanlığın aşağıya iniş süreci henüz tamamlanmamıştı. Tanrı'nın oğlu dünyada. Ve sonunda sadece çok özel bazı inisiye kahinler tarafından bilinen bir bölgede beklenen göksel varlık çok özel şartlar içinde dünyaya geldi. Bu bölge yıllarca büyük bir sır olarak saklandı. Hatta öylesine saklandı ki bugün bile İsa'nın doğum yeri tartışmalıdır. Matta'nın İncil'inde İsa'nın doğum yeri olarak Yahudi ülkesine bağlı Betlehem kasabası gösterilir. Matta, Bab 2, Taksim 1-6. Luka'ya göre olan İncil'de ise bu bilgiye küçük bir ayrıntı daha ilave edilmiştir. Luka'ya göre olan İncil'de Meryem'in Galile'ye bağlı Nasıra kasabasından Yahudiye'ye bağlı Betlehem'e kocası Yusuf ile gittiğini ve doğumun burada olduğu söylenir. Luka, Bab 2, Taksim 1-7. Ezoterik kayıtlarda bunu doğrulamaktadır. Çünkü gerçekten de İsa peygamberin annesinin Eseniler soyundan gelmek Galileli bir ailenin çocuğu olduğu bilinmektedir. Ancak ezoterik kayıtların teyit ettiği bir başka gerçek daha vardır. İsa peygamberin babası Yusuf değildir. Ezoterik bilgilerde karşımıza çıkan bu hususu Kur'an-ı Kerim'de de görmekteyiz. Meryem Rabbim, bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olabilir demişti. Melekler şöyle dediler. Allah dilediğini böyle yaratır. Bir işin olmasını dilerse ona ol der ve olur. Ali İmran 3 Taksim 47. Yine bir başka ayette Allah'ın katında İsa'nın durumu kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem'in durumu gibidir. Ali İmran 3 Taksim 59. Aynı konu Türkiye'de gerçekleştirilen ve dinler tarihinin gizli yönleriyle ilgili çok önemli bilgiler veren bir ruhsal irtibat celsesinde şöyle ifade edilmiştir. Kendisini İsa olarak tanıtan varlık evrensel idari mekanizmasının bir unsuru idi. Bağlı bulunmuş olduğu sistemin kendisine yönelttiği vazifeyi yerine getirmek üzere yine kendi seçmiş olduğu bir vasıta ile ve kanallar ile yeryüzüne inmiştir. Bu yüzden siz İsa'yı babasız olarak bilirsiniz. Sadıklar planı. Konuyu biraz daha açalım. Galaktik uygarlığa ait varlıkların Tanrı oğulları ya da yılan oğulları olarak adlandırıldıklarını ve İsa peygamberin de Tanrı'nın oğlu olarak nitelendirilmesinin ardında yatan gerçeğin bu bilgiye dayanmış olduğundan daha önceki bölümümüzde bahsetmiştik. Evrensel idari mekanizmasına bağlı çalışan galaktik uygarlıkların temsilcilerinden biri olan ve dünyamızda İsa peygamber olarak tanınan bu ileri seviyeli varlığın kendine özgü bir bedensel yapıya ihtiyacı vardı. Sergileyeceği vazifesini başka türlü yani sıradan bir beden içinde gerçekleştirebilmesi mümkün değildi. Genellikle dünyaya doğan vazifeliler ve peygamberler dünyasal bir anne ve babadan oluşan bir beden kullanmışlardır. Çoğunluk böyledir. Bu nedenle de ne kadar yüksek seviyeli bir kökene sahip olsalar da zaman zaman bir takım dünyasal zaaf ve hataların içine düşmekten kendilerini koruyamamışlardır. Ancak İsa peygamber insanlara altın çağın insanının nasıl olacağını bizzat yaşayarak gösterebilmek için kendi ruhsal potansiyelini olduğu gibi yansıtabilecek nitelikte özel bir bedene de ihtiyacı vardı. Göklerden gelen bir ruh için doğum ölüm demektir. Binlerce yıl önce söylenmiş olan bu söz birkaç gerçeği birden içinde saklar. Burada bizi ilgilendiren yönü geniş bir potansiyele sahip ileri seviyeli bir ruh varlığının bedenlenmede gösterdiği zorluklardır. Bunların da başında unutma mekanizması gelir. Bağlanmış olduğu bedenin kapasitesinin yetersizliğinden dolayı gelen tüm varlıklar geçmişini unutarak doğarlar. Bu peygamberler için de geçerlidir. Nitekim Musa ve Muhammed peygamberde bunu çok açık bir şekilde görürüz. Her ikisi de yaşadıkları Miraç'ta kendilerinin asıl yüzlerini görebilmişler ve hangi amaçla dünyaya gönderilmiş olduklarını ancak bu şekilde fark edebilmişlerdir. İsa'da ise durum biraz farklıdır. O vazifesinin icablarından ötürü geçmişini tamamıyla unutmaması ve ruhsal potansiyelinin tamamını olmasa bile hiç değilse büyük bir kısmını bedenli yaşamında kullanması gerekiyordu. Görevi bu şekilde tanzim edilmişti. Çünkü o tam anlamıyla örnek bir insan, bir numune olarak yeryüzüne indirilmiştir. Yaşamının hiçbir anı normal bir insan olarak geçmemiştir. Baştan sona tam şuurlu diyebileceğimiz bir tarzda yaşamını sürdürmüştür. Onun bir din kurmak gibi bir düşüncesi de yoktu. Zaten o arkasında hiçbir yazılı kitap bırakmamıştır. Şu anda mevcut bulunan Hristiyanlıkla İsa'nın hiç ama hiç ilgisi ve alakası yoktur. Şu an Hristiyanlık tamamıyla Pavlus'un dinidir. Bu meseleleri çok iyi ayırt etmek gerekir. Aksi takdirde İsa'nın gerçek mahiyeti anlaşılamaz. Bütün bu sözlerimizden sonra ne demek yani? Bizim peygamberimizden daha mı üstündü? Yoksa İsa propagandası mı yapıyorsun kardeşim diye düşünenler çıkabilir. Hemen söyleyelim. Bu üstünlük ya da alçaklık meselesi değildir. Bu tamamıyla görülecek vazifenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan bir şarttan ibaret olan küçük bir ayrıntıdır. Evrensel idare mekanizmasına bağlı büyük bir hiyerarşi içinde görev yapan hepsi kozmik kökenli vazifeli varlıklardır. Kimin biraz daha üstten, kimin biraz daha alttan gelmiş olması değil, asıl önemli olan hepsinin de belli bir ana plan çerçevesinde belli bir vazifeyle bu dünyaya doğmuş olmalarıdır. İsa niçin Orta Doğu'ya indi? İsa'nın doğduğu bölgenin o yıllarda çok çeşitli özellikleri vardı. Aşağıda sayacağımız nedenlerden dolayı İsa peygamberin doğacağı yer olarak bu bölge seçilmiştir. 1. Spiritüel coğrafya buna çok uygundu. Bölge seçilmiş bir coğrafya üzerinde bulunuyordu. Bölgenin seçilmesinin sebebi yüksek seviyeli tesirleri rahatlıkla çekebilecek bir yapıda bulunmasıydı. Yeryüzünün öyle coğrafik bölgeleri vardır ki bu yerler insan anlayışını yükseltici kozmik tesirleri taşımak bakımından diğer yerlere oranla daha yeteneklidirler. Bu tür yerlere ezoterizmde kutsal coğrafik merkezler adı verilmiştir. Kozmik tesirlerin biriktiği ve yansıtıldığı bu yerlerde ortaya çıkan muazzam enerjiler çevreye adeta bir ışın gibi yayılmaktaydı. Bir zamanlar spiritüel coğrafyanın en uygun olduğu bölge Mısır'da bulunuyordu. Daha sonra İsa peygamberin doğacağı yıllarda bu merkez Kudüs'e, daha sonra da Kabe'nin bulunduğu Mekke'ye kaymıştır. Dinsel kayıtlarda bu yörelerin kutsal kitaplar olarak adlandırılmasının nedeni budur. Ancak hemen belirtelim ki günümüzde bu merkez artık o yörelerden tamamen kaymış durumdadır. Ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 59-61. 2. Ölü Deniz çevresinde Eseniler bulunuyordu. O yıllarda Ölü Deniz'in batı kıyısında yer alan ve Kumran adıyla bilinen gizemli bir bölge vardı. Tarihi kayıtlarda bu bölgede yaşayanlar Kumranlı kâhinler olarak isimlendirilmiştir. Az sonra ayrıntılarını göreceğimiz gibi Kumranlı kâhinlerin bu bölgede bulunmasıyla İsa peygamberin bu bölgeye doğması arasında sıkı bir bağ vardır. Kumranlı kâhinlerin öğretisiyle İsa peygamberin öğretisi karşı karşıya getirildiğinde ortaya çıkan büyük benzerlikler bunun en önemli kanıtıdır. Hatta Kumranlı kâhinler ile İsa peygamberin öğretisi arasındaki benzerliği fark eden pek çok araştırmacı, acaba İsa Esenilerden etkilenmiş olabilir mi diye bir soruyu hep gündeme getirmişlerdir. Ancak İsa peygamberin öğretisiyle Esenilerin öğretisi zaten birbirinden farklı değildi ki. Her iki öğreti de aynı plana bağlı, aynı ezoterik köklerle birbirleriyle irtibatlı öğretilerdi. Bu açıdan bakıldığında yukarıdaki soru anlamını yitirir. Bir cümleyle özetleyecek olursak, İsa kendisine yol açan ve kendisiyle aynı plana bağlı varlıkların arasına inmiştir diyebiliriz. 3. Musa'nın etkilerinin burada bulunması. Bölge özel olarak uzun bir süredir zaten hazırlanmaktaydı. Musa'nın Mısır'dan kalkarak büyük bir kervanla buraya doğru yola çıkması ve on binlerce kişiyi yolda eğiterek bu topraklara ulaştırmış olması bölgenin önemini artırmıştı. Çünkü Musa ile bölgede müsait bir zemin oluşturulmuş durumdaydı. Kısaca 3 maddeyle özetlediğimiz yukarıdaki sebeplerden dolayı İsa peygamber bu bölgeye doğmuştur. Eseniler ve İsa'nın öğretisi. Hiçbir şeyin sebep sonuç zincirinden ayrı olmadığı ve her olayın bazen görünen bazen de görünmeyen sebeplerle birbirlerine bağlı bulunduğu evrenimizde kuşkusuz ki İsa'nın da Eseni soyundan gelen bir ailenin kızından doğması da boş ve anlamsız bir tesadüfün sonucu değildir. Meryem'in özel olarak seçilip hazırlandığı Kur'an-ı Kerim'de şu ayetle anlatılmıştır. Ey Meryem! Allah seni seçip temizledi. Dünyaların kadınlarından seni üstün tuttu. Ey Meryem! Rabbine gönülden boyun eğ, secde et. Rükû edenlerle birlikte rükû et. Ey Muhammed! Bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ali İmran 3-43-44. Muhammed peygambere vahyedilen bu bilginin gayb haberlerinden biri olduğu, yani gizli bir mesele olduğu açıkça yukarıdaki ayette ifade edilmektedir. Bu gizli bilgiden öğrendiğimiz en önemli husus, Meryem'in bir temizlenme işleminden geçirilmiş olmasıdır. Bu temizlik fiziki bir temizlik olamayacağına göre tamamen astral bir temizlikten burada söz edildiği çok açıktır. Demek ki Meryem bu doğum için astral olarak da hazırlanmış durumdaydı. Ayrıca Eseni soyundan gelmiş bir aileden olması da muhtemelen onun bu doğum için seçilmesinde önemli olan bir diğer etkeni oluşturmuştur. Büyük bir sır gibi saklanan İsa'nın doğduğu Betlehem'in Kumran'a ne kadar yakın olduğu açıkça görülmektedir. Buna da dikkatlerinizi çekerim. Kutsal topraklar olarak nitelendirilen Kudüs, gizemler kasabası Kumran ve İsa'nın doğduğu Betlehem. İşte böylesine önemli bir bölgede dünyaya gelen İsa, çocukluk yıllarını tam anlamıyla spiritüel bir yaşantının hüküm sürdüğü bir çevrede geçirmiştir. Sırlarının hiçbirini dışarıya sızdırmayan Esenili kahinler, İsa'nın çocukluğunu geçirdiği yeri de büyük bir özenle sakladılar. İsa'nın yazıcılar ve ferisilerle ilk karşılaşması. İsa çok küçük yaştan itibaren sinagoglara giderek yazıcılar ile ferisiler arasındaki tartışmaları izlemeye başlamıştı. Kafasına takılanları eve gelip annesine danışırdı. Yine bir gün eve gelip annesine sinagogda geçen tartışmalarla ilgili bir şey sormuştu. Annesinin verdiği cevap son derece ilginçti. Tanrı'nın kelamı sadece peygamberlerde yaşar. Gün gelecek senin sorunlarına Karmel Tepesi'nde ve Ölü Deniz civarında yaşayan Münzeviler yani Esseniler cevap verecek. Annesinin verdiği bu cevap Meryem'i tanımamız açısından çok önemlidir. Demek ki Meryem gelecekte ortaya çıkacak olan İsa ile Esenilerin itibatını daha o günlerden biliyordu. Bugün bile çok az sayıdaki kişinin bildiği bu sırrın başından beri Meryem tarafından bilinmesi dikkatle incelenmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. İsa'nın Yahya ile karşılaşmadan önceki günlerini İnciller hep es geçmişlerdir. İncillere göre İsa görevi Yahya'dan devralmıştır. Hemen ardından da peygamberlik güveni ve mesihlik şuuru ile donanmış olarak ve elinde kesin ve sarsılmaz nitelikli bir doktrinle Galile'de ortaya çıkmıştır. Ancak durum hiç de böyle değildir. Onun ortaya çıkışının bir ön hazırlık dönemi olmuştur. Bu uzun süreli bir inisiyasyonun ürünüydü. Bu inisiyasyon o sıralar peygamberlerle ilgili yegane tradisyonu muhafaza etmekte olan gizli bir toplulukta gerçekleşmişti, Esenilerde. Elimizdeki tüm ezoterik kaynaklar bunu kesin olarak doğrulamakta ve şüpheye yer vermeyecek derecede İsa'nın vazifesine hazırlanmasında bu gizemli topluluğun büyük bir rol oynadığını kanıtlamaktadır. İsa'nın öğretisiyle Esenilerin öğretisi yan yana getirilip incelendiğinde büyük bir benzerliğin ötesinde büyük bir aynıyet görülmektedir. Ancak ne ilginçtir ki ne İsa ne de havarileri bu gizemli toplulukla ilgili tek bir söz bile etmemişlerdir. Onların bu suskunluklarını ünlü ezoterizm araştırmacısı Edward Schur kitabında şu satırlarla dile getirmiştir. Havariler ve İncil yazarları onlardan niçin eni konu söz etmemişlerdir? Esenileri kendilerinden saydıkları, onlara sırlar yemini ile bağlı bulundukları ve onların inanç sistemleriyle kendi sistemleri kaynaşmış durumda olduğu için tabii. Peki o halde kimdi bu Eseniler? İsa'nın bilinmeyen yönlerini gün ışığına çıkartabilmek ve İsa'nın öğretisinin gizli anlamını anlaşılır kılabilmek için gelin önce Esenileri tanımaya çalışalım. Kimdir Eseniler? Eseniler adıyla anılan bu gizemli insanlar sislerle kaplı bir tarihin içinden gelip yine bu sislerle kaplı tarihin içinde birdenbire kaybolup gitmişlerdir. Esenilerin yerleşmiş oldukları Kumran Vadisi yakınlarındaki bir mağarada bulunan ve Ölü Deniz tomarları olarak bilinen el yazmaları Eseniler ile ilgili önemli bilgiler içeren tek tarihi belgedir. Ne yazık ki Eseniler ile ilgili birçok sorunun cevabını bulmayı beklediğimiz klasik tarih sayfaları bizleri şaşırtacak derecede boştur. Varlıkları peygamberin geçeceği yolu hazırlamaya adanan ve sayıları binleri bulan bu gizemli topluluk hakkında klasik tarih birkaç paragrafla yetinmiştir. Resmi tarih bilimince göz ardı edilen bu topluluk daha sonraları geniş bir araştırmaya tutulmuş ve ezoterik dinleri inceleyenler için son derece önemli anahtarların elde edilmesine olanak sağlamıştır. Özellikle son 3 dini ve son 3 peygamberin bilinmeyen dünyalarını araştırmak isteyenlerin en önemli başvuru kaynaklarından belli bir kısmını bu gizemli topluluğun gizli bilgileri gün ışığına çıkartabilmiştir. Bu gizemli topluluğun günümüzden 2000 yıl önce yaşadığını biliyoruz. Ancak ilk ne zaman ortaya çıktıkları ile ilgili elimizde hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Maalesef kayboluşları gibi ortaya çıkışları da tarihin sisli sayfalar arasında meçhul kalmıştır. Eseniler Kumran merkezini M.Ö. 31'de terk etmişlerdir. Neden ve nereye gittikleri de kimse tarafından bilinmemektedir. Ancak çok ilginç bir şekilde İsa'nın doğumundan 6 yıl sonra yine aniden geri dönmüşler, merkezlerini yeniden kurmuşlar, daha geniş toplantı salonları inşa etmişlerdir. İsa'nın doğumundan 6 yıl sonra tekrar geriye dönmüş olmaları hiçbir şekilde tesadüfle açıklanabilecek bir şey değildir. Yine inanılmaz bir tesadüf de İsa'nın doğumundan sonra belli bir süresinin kayıp olduğu ve bu süre içinde İsa'nın nerede olduğunun bilinmemesidir. Esenilerin gizli sırlar öğretisi. Eseniler tarikatına dışarıdan hiç kimse alınmazdı. sadece Esenilerden oluşan ve sayıları kısıtlı gizli bir topluluktu. Yani daha önceleri Mısır'da olduğu gibi çevre ülkelerden gelenleri mabetlerinde eğitilmek üzere kabul etmezlerdi. Dışarıya tamamen kapalıydılar. Kendi içlerinden tarikata girmek isteyenler de büyük bir elemeden geçirilirdi. Evli olanların tarikata girme şansı hemen hemen yok gibiydi. Üye olabilmek için önce bir yıllık deneme sürecinden geçme şartı vardı. Bu süre içinde tarikata katılacak adayın samimiyeti ve dayanıklılığı ölçülürdü. Bu süre içinde adaya tarikat sırları açıklanmazdı. Hatta tarikatın üyeleriyle konuşmasına bile izin verilmezdi. Bu sadece adayın gözlenmesiyle geçen bir hazırlık devresiydi. Adaydan kendisine gösterilen kurallara kesin itaati beklenirdi. Bir yıl sonunda aday 2 yıl sürecek ve sadece egosal her türlü duygu ve düşünceden arınma çalışmalarına katılacağı bir üst aşamaya geçirilirdi. Ancak bu süre içinde de tarikatın sırları kendisinden gizli tutulurdu. Tarikatın üyesi olabilmek isteyen aday 2 koca yıl daha beklemek zorundaydı. Mabedin benimsediği belirli disiplinlere uygun şekilde yaşayamayacağı fark edilenler bu süre sonunda ayıklanırdı. Çeşitli sınavlardan ve deneylerden başarıyla geçenler arasından seçilenler 3 yılın sonunda Esenilerin gizli sırlar öğretisine düzenlenen bir törenle kabul edilirlerdi. Tarikata girmeye hak kazananlar kabul töreninde tarikatın vereceği görevleri hakkıyla yerine getireceğine ve sırları ne sebeple olursa olsun hiçbir surette açıklamayacağına dair yaşamı üzerine yemin ederlerdi. Tören toplu halde yenilen yemekle sona ererdi. Artık Eseni rahip olabilmek için önlerinde uzanan yolda yürümeye hak kazananlar, ruhun ezellerden beri mevcut olduğu ve bu mevcudiyetin ebediyetler boyunca da sürdüreceği temeline dayanan sırlar öğretisine dahil edilirlerdi. Diğer inisiyatik çalışmalarda olduğu gibi Esenilerde de gizli öğreticilik birbirini takip eden 3 aşamada gerçekleştirilmekteydi. İnisiyasyonlardaki 1 küçük sırlar, 2 büyük sırlar, 3 ilahi sırlar olarak isimlendirilen aşamalarla ilgili ayrıntılı bilgi için bakınız Gizli Sırlar Öğretisi sayfa 45-52. İnsan varlığının ve varoluşun sırlarının öğretildiği mabetlerde eğitilen tarikat üyeleri geçtikleri arınma ve sadeleşme çalışmalarının sonucunda ruhsal güçlerinden sınırsızca yararlanabilmenin imkanına dolaşabilmekteydiler. Eseni tarikat üyelerinin gizli bir güce sahip oldukları ile ilgili inancın oluşmasının sebebi budur. Geçtikleri eğitimin sonucunda iradeleri ve konsantrasyonları ile fizik bedenleri üzerinde büyük bir kontrol de sağlayabiliyorlardı. Bunun en canlı örnekleri Romalıların eline düşen Eseni rahiplerinin sergiledikleri davranış biçimlerinde görülmüştür. Romalıların kendilerine yaptıkları inanılmaz fiziksel işkencelere hiçbir acı hissetmeden gülümseyerek katlanabilirler. Hatta en ızdıraplı işkenceler karşısında bile işkencecilerle öylesine alay edebilirlerdi ki sonunda işler tersine döner ve duydukları öfke ve hayal kırıklığından dolayı acı çekenler işkenceciler olurdu. Sadece sebze ve meyve ile beslenen Eseniler 100-120 yıl gibi oldukça uzun süre yaşayabilmekteydiler. Bu özellikleri sadece sebze ve meyve ile beslenmelerinden değil, fizik bedenlerine ruhsal güçleriyle tam hakim olmalarından kaynaklanmaktaydı.